Fakat başarısız olamayacakları bir evet. Plan Allah'ın izniyle. Evet. Yani daha önce normalleşen, hani bir cümle bir şey söyleyeyim Emre Hocam'ın söylediklerine katkı olarak. Daha önce normalleşen ülkelerin normalleşmeyi gerçekleştiren hükümetler tepe taklak oldular.
Kesinlikle.
Fas'ta İslami Fas'taki AK Parti AKP evet. Seçimlerde çok ciddi güç kaybetti. Mısır 1978'de Camp David'de normalleşti ama hala ne Yahudi vatandaşları artık ya da işte Yahudiler ne de Mısır vatandaşları birbirlerine gelip gitmiyorlar bile. Öyle kesinlikle. Halkların normalleşmesi kesinlikle olmayacak.
Kesinlikle gerçekleşebilecek bir şey değil. Zaten evet. Vakaya ters yani. Ama onların devletlerin normalleşmesini istiyor ve kesinlikle bundan da taviz verilmek istemiyor. Allah razı olsun. Evet. Sizinle de hocam yine benzer kapsamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda onaylanan, kabul edilen Gazze planını konuşalım. Yine Trump'ın planı. Zaten diğer adı da Trump planı diye geçiyor. Şimdi bu oylamada Rusya ve Çin çekimsel oy kullandı. Yani veto etmedi. Aslında Rusya ve Çin'in bu plana karşı olmasını olduğunu gösteren yorumlar gördüm ama bunun olmadığını biliyoruz. Çünkü çekimsel oy kullanmak veto etmek değil. Buna karşı çıkabilirlerdi. Ellerinde yetki vardı ama karşı çıkmadılar. Bu da böyle, yani bunun böyle olması bize gösteriyor ki Birleşmiş Milletler tüm bileşenleriyle Gazze'nin işgal edilmesine, mücahitlerin ve oradaki Müslüman halkın Gazze'den çıkartılmasına, onların yerinden edilmesine onay verdi. Birleşmiş Milletler'in bütün bileşenleri diyebiliriz. Daha da acı verici olanı, hatta Trump bunun için teşekkür bile etti. Türkiye, Mısır, Katar ve diğer halkı Müslüman olan devletler de bu kararı sevinçle karşıladı. Ve bunun karşısında da bir teşekkürü hak ettiler. Çünkü bu planın hayata geçmesinde çok kritik rol oynadılar. Gerek oradaki mücahitleri ikna etmek, Hamas'ı ikna etmek olsun, gerekse o bölgedeki durumu hazırlamak olsun, ciddi bir rol üstlendiler diyebiliriz. Diğer bir yandan şöyle de bir durum var Türkiye içerisinde. İki soruyu beraber sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de halk bu Gazze'de Yahudi varlığıyla Hamas arasında imzalanan ateşkeste büyük katkıları olan Türkiye'den bir şeyler yapmasını istiyordu. Ne yapmasını istiyordu? Ateşkesin ilk gününden itibaren Yahudi varlığı bu ateşkese uymamaya başladı. Günümüze kadar katliamlarına devam etti arttırarak. Hiçbir zaman olmadığı gibi yine ateşkes anlaşmasına uymadı ve Türkiye'de bir garantörlük sıfatı yüklemişti halk kendi hükümetine. Çünkü orada ciddi bir etkisi vardı. Bu konuda bir şey yapmasını istiyordu. Hakan Fidan bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim bu konuda bir resmi garantörlük sıfatımız yok. Böyle bir konumumuz yok. Biz sadece orada arabulucu olarak yer aldık. İkna etme konusunda yer aldık ama garantörlük sıfatımız yok. Açıklaması yapmak zorunda kaldı da diyebiliriz. Çünkü halk bunu talep ediyordu. Onlar da bir şekilde kaçmaya çalıştı. Ben aslında iki şeyi de sormak istiyorum. Hem Gazze planını hem de Hakan Fidan'ın bu açıklamasını değerlendirsek. Sizler neler söylemek istersiniz bu plan hakkında?
Evet. İki soruyu birleştirerek cevaplamaya çalışayım inşallah. Bu ABD'nin tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi aslında en açık bir örnek olarak Birleşmiş Milletler'in aslında ABD'nin kontrolünde olduğunu gösteriyor.
Evet.
Eğer plan kabul edilmeseydi Amerika yine Gazze ile alakalı planını Birleşmiş Milletler'i dinlemeden yapacaktı. Fakat planı kabul ettirdi çünkü buna güç yetirdi. Çin ve Rusya'nın çekimser kalması aslında zımnen onayladıkları anlamına geliyor.
Bu çarpıcı bir şey aslında. Yani bütün dünya için, sadece bizim Müslüman topraklarımız için değil, bütün dünya Trump'ın planını Birleşmiş Milletler'de onaylandığını gördü. Yani Birleşmiş Milletler'in planı değil bu. Trump getirdi bu planı ve Birleşmiş Milletler bunu kabul etti. Dünyanın büyük devletleri dediğimiz devletler boyun eğdi yani açıkça. Ve ciddi bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum ben. Sadece henüz fark edilmemiş olduğu gerçeği var.
Evet, yani Trump kendi planına Birleşmiş Milletler hüviyeti kazandırmış evet. oldu. Böylece planla alakalı uygulamaya geçildiğinde gelebilecek olan eleştirilere, tepkilere karşı da aslında bir ön almış oldu. Hamas'ın yalnızlaştırılması konusunda, Gazze halkının teslim alınması konusunda itirazlar yükseldiğinde bunu bütün dünya istiyor. Birleşmiş Milletler tarafından bu karar onaylandı diyecektir. Evet. Gerçekten de böyle oldu. Ama Çin ve Rusya'nın burada çekimser kalması da aslında onların Amerika'dan farklı çıkarlarının olmasıyla da ilgili bir mesele. Biz sana bu konuda destek verelim ama başka yerlerde de seninle anlaşalım mesajı da bir anlamda taşıyordu.
Evet.
Bir de ideolojik olarak bakıldığında bundan farklı bir sonuç da beklenmiyordu benim açımdan. Hı-hı. Neden? Çünkü bütün dünya burada artık bu meselenin Amerika'dan başkası tarafından çözülemeyeceğini, ya ümmetin orduları tarafından gerçekten çözüme kavuşturulacak köklü bir şekilde ve hilafetin kurulmasıyla, ya da Amerika tarafından iş bir şekilde hal yoluna koyulmuş olacak. En azından çatışma bir süreliğine dondurulmuş olacak diyelim, evet, daha doğru bir ifadeyle. Dolayısıyla çünkü bu savaşın devam etmesi demek aslında Müslümanlardaki birlik ruhunu, evet, özellikle Yahudi varlığı ve genel manada da Batılı ve tüm kafir devletlere karşı Müslümanların öfkesini besleyen bir süreçti. Dolayısıyla herkes bu şekilde kabul edilmesini ve planın uygulanmasını istedi. Zaten Avrupa Amerika ile birlikte hareket ediyordu bu meselede, biliyorsunuz. İslam ülkeleri de zaten başından beri yine bir parçasıydı, bir tarafıydı. Karara değinecek olursak Yusuf Hocam, bu karar tasarısı, yani Trump'ın kabul edildiği karar tasarısı, aslında Trump'ın Eylül ayında açıkladığı Gazze planı, Trump Gazze planı, Gazze barışı planının birebir uygulama mekanizması diyebiliriz. Orada birçok madde vardı. Daha önce onun değerlendirmesini yapmıştık. 6. 13. 1. ve 9. maddeler aslında planın özünü oluşturan maddelerdi. Diğerleri aslında hani teknik konular, ekonomik konular vesaireydi. Burada en temel iki konu var bence öne çıkan. Birincisi, Gazze'de uluslararası hukuki statüye sahip bir barış kurulunun kurulması, ki aslında bu bir manda, evet, yönetimidir. Gazze'ye Filistin halkının iradesini tamamen dışlayarak Trump'ın başkanlık edeceği, savaş suçlusu Tony Blair'ın işte onun valisi olabileceği, diğer yöneticilerin de idarecilerin de kapitalistlerden, işte böyle kirli diplomatlardan falan oluşan bir ekip aslında, yani evet, bunlar sömürgeciler aslında, yani burada bir manda yönetimi kurmak istiyorlar. Planın şeyi, birinci şeyi bu. İkincisi de uluslararası istikrar gücü denilen askeri gücün Gazze'ye yerleştirilmesi. Bu da maalesef İslam Berdelerin orduları tarafından sağlanacak. Özellikle Azerbaycan ve Endonezya'nın ismi geçiyor. Hakan Fidan da Türkiye olarak biz Gazze'ye asker göndermeye hazırız.
Evet.
Bunu da niye söylüyorlar? Çünkü Amerika bu ülkelerin askerlerinin Gazze halkı tarafından düşman görülmeyeceğini, aynı şekilde Kassam mücahitlerinin bunlara karşı silah doğrultmayacağını, teslim olacağını düşünüyor. Ve ancak Kassam'ın silahlarını bunlar tarafından, yani böyle yüze gülerek alınabileceğini, Filistin, yani evet, hayali bir Filistin devleti vaat ederek o silahları toplamayı planlıyor.
Müslümanlar eliyle Müslümanların silahını almaya planı, aslında gerçekten bir ihanet planı yani.
Gerçekten böyle, çünkü bunu Amerikan askerleri yapamaz.
Evet.
Irak'ta yapamadılar, Afganistan'da yapamadılar, hiçbir yerde yapamadılar.
Evet.
Bunu Avrupa askerleri de yapamaz.
Kesinlikle.
Yahudi varlığı 76 yıldır zaten yapamadı. Yani en son 2 yılda bütün gücünü kullanmasına rağmen yine yapamadı. Yine masaya oturmak zorunda kaldı. Maalesef bu Müslümanlar tarafından yapılacak ve bunun kararını da yine Barış Kurulu verecek. Bu askeri güçler Filistin polisiyle entegre bir şekilde çalışacaklar. Ama en önemlisi, Mısır ve Yahudi varlığıyla koordinasyon içerisinde, evet, çalışacaklar. Yine burada ortaya bir İslam beldesi gündeme geliyor. Mısır. Neden Mısır? Çünkü Mısır Refah'a sınır. Gazze'nin tek sınır kapısı. Aynı zamanda Mısır istihbaratı Gazze'nin her yerini gözetliyor. Evet. Oraya tüneller Mısır'a çıkıyor. Oraya giren yardımlar, teknik malzemeler, her şey Mısır'ın bilgisi dahilinde. O yüzden Mısır burada ihanet rolünü en fazla yüklenen ve buna gönüllü olan bir ülke. Kesinlikle. Zalim Sisi yönetimi maalesef. Burada biz maalesef şunu görüyoruz. Aslında kafirler ne kadar plan yaparsa yapsınlar, Müslümanlardan yardım almadan, Müslümanların ordularına, Müslümanların yöneticilerine ihtiyaç duymadan hiçbir planlarını hayata geçiremiyorlar. İşte evet, o yüzden biz ordular aksaya derken bunu kastediyoruz. Yani Müslümanların ordularının kafirlerin hizmetinde değil, Müslümanların hizmetinde olması gerektiğini söylüyoruz. Yöneticileri muhasebe ederken de bu gerçeği onlara hatırlatıyoruz. Evet. Yöneticilere baskı kurarken de yöneticilerin Müslümanların maslahatını benimsemesi gerektiğini söylüyoruz. Bunlar söylem gibi anlaşılıyor ama bunlar evet. hayati konular. Gerçekten bizim hayati meselelerimiz dediğimiz bakış açıları, gerçekler. Hı-hı. O yüzden aslında bu bir ip çekme yarışı. Yani Müslümanların orduları kimin tarafında olacak? Kafirlerin tarafında mı olacak? Bizim tarafımızda mı olacak?
O ordular aksa çağrısını yaptığımızda gelen birçok itirazlardan bir tanesi de belki de en çok öne çıkanı işte Mehmetçiğin Gazze'de ne işi var? Hani Türkiye toprakları değil, bir şey değil. Şimdi ABD istediği için, Batılı devletler istediği için oraya gideceğini söylüyorlar. Yani çok ilginç bir ikilem. Hani Müslümanlar oraya orduların gitmesini istediği zaman orada orduların işine deniyor. Ama kafirler, Batılı sömürgeci devletler Türk ordusu oraya gitsin, Müslüman orduları oraya gitsin dediği zaman koşa koşa gidiyorlar. Ve buna bir itiraz da gelmiyor. Yani buna nasıl oraya gider, onlar istediği için nasıl oraya gider denen yok. Ama Müslümanlar isteyince orada ne işimiz var? İşte Mehmetçik oraya niye gitsin? Gibi itirazlar geliyordu. Bu da ilginç bir çelişki yani.
Evet, aslında bu askeri gönderememe meselesi değil. Yani kesinlikle. Bir imkan meselesi değil. Hani hep klişe evet. bir söz vardır. Bu bir imkan meselesi değil, iman meselesi. Evet, bu bir iman ve irade meselesi. Kesinlikle. Eğer Türkiye isteseydi, Allah'a güvenseydi, ümmete güvenseydi, Yahudi varlığını ortadan kaldırmak için, Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için ordularını harekete geçirebilirdi ve bütün Müslümanlar da onun arkasından gelirdi. Kesinlikle. Bu bir siyasi gerçeklik. Ve onlarla biz savaştığımızda da kesinlikle onlar kazanamayacaklardı. Hı. Biz kazanacağız yani. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimede Ali İmran suresinde buyuruyor ki لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا. Onlar size eziyetten başka zarar veremezler. Yani size ancak eziyet edebilirler. Evet. Sizi dininizden döndüremezler. Davanızdan döndüremezler. Çünkü bizim için, Müslüman için gerçek zarar bu. وَاِنْ قَاتِلُوكُمْ. Eğer sizinle savaşa girseler veya siz onlarla savaşa girseniz. يُوَلُّوكُمُ الْاَدْبَارِ. Size arkalarını dönüp kaçarlar diyor. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Sonra onlara yardım edilmez. İşte bu da ilahi gerçeklik. Kesinlikle. Dolayısıyla biz buna muktediriz ama yapmadık. Neden? Hı. Kafirlerin bahşettikleri koltuklarda biraz daha kalabilmek için ümmetine, davasına, dinine ihanet eden yöneticiler tarafından maalesef. Yönetiliyoruz. Tabii burada şuna da değinelim. Hamas'ın da bu plana bir ciddi bir eleştirisi oldu. Sert evet. bir eleştirisi
ve
oldu.
Ve yani karar açıklanır açıklanmaz resmen cevap yayınladı Hamas, yani eleştiri yayınladı.
Evet. Evet, bunun aslında Filistinlilerin iradesini yok sayan, evet. Gazze'yi Filistin topraklarından ayırmayı planlayan, çünkü oradaki hesapları başka onların. Filistin, evet. Gazze'yi birbirinden ayıracaklar. Filistin'in meşru haklarını ortadan kaldıran ve uluslararası bir manda yönetimi kuran, hı hı. bir plandır dedi. Aynı zamanda bu planın İslam beldelerinin yöneticilerinin yöneticileri ve orduları tarafından dayatılmaya çalışılması aslında onların düşmanın tarafında olduğunu gösterir dedi. Hı hı. Ve Hamas olarak direniş meşrudur. Uluslararası haklardan, İslam'dan ve uluslararası haklardan kaynaklanan işgal sürdükçe direniş meşrudur. Direnişin olması için de silah meşrudur. Eğer bize hiçbir taahhüt verilmeden, hani en azından onların talebi anlamında bir Filistin devleti kurulmadan biz silahları bırakmayacağımızı bir kez daha teyit ediyoruz diye Hamas açıklama yaptı ve de garantör ülkeleri göreve çağırdı.
Evet.
Az önce siz bahsettiniz. Kimdi o garantör ülkeler? Plan başarıya ulaştığını söylemek için bu işi pazarlarken Türkiye'nin garantör olduğunu söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çık böyle belgeyi gösterdi kameralara. Evet. Yani biz hallettik dediler o zaman. Yani soykırım durdu, işgal durdu falan, biz hallettik. Ama
övündüler bununla değil mi?
Evet, bizim sayemizde oldu. Evet, bizim sayemizde. O zaman da Hamas diyor ki siz madem övündünüz, garantörsünüz o zaman görevinizi yerine getirin.
Evet.
Hamas böyle deyince bu sefer Hakan Fidan çıktı, biz garantör değiliz dedi.
Hemen çekildi işin altından.
Çekildi. Yani. Aslında onlar bu planın kurduğun kuzuya teslim edilmesi olduğunu, Hamas'ın, Gazze halkının, direnişin bir ölüm fermanını imzaladığını biliyorlardı. Bunu bile isteye yaptılar. Evet. Çünkü oradaki direniş bunlar açısından bir baş ağrısı anlamına geliyor. Şeye gitmeyelim, öncesine gidelim. Aslında Trump'ın planı uygulamaya geçmeden önce, onlar, hı hı. Trump'ın masasına oturmadan önce New York bildirisinde, Eylül ayındaki New York bildirisinde 17 ülkeyle beraber Türkiye Hamas'ın silah bırakması gerektiğini, yönetimin Abbas yönetimine verilmesi gerektiğini, Gazze'nin idaresinin,
evet.
ve Aksa tufanının bir terör saldırısı olduğunu belgeyi, kayıt altına alan belgeyi imzaladılar.
Evet.
Aslında burada resmi, hatta daha önceye gidelim. 9 Ekim'de, 7 Ekim'den şey düzeltiyorum. 6 hafta sonra Riyad'daki ilk İslam İşbirliği olağanüstü toplantısında Filistin halkının tek meşru temsilcisinin Abbas olduğunu söylediler.
Evet.
Orada da Hamas'ı direnişi yok saydılar.
Hiçbir zaman Hamas'ı görmediler aslında yani.
En başa gidelim. Yani önceki dönemlere gitmiyorum ama Aksa tufanıyla sınırlandıralım. 9 Ekim'de Bülent Arınç'ın yaptığı açıklama. Öfkeyle yani böyle siz kimsiniz ki İsrail'e, Yahudi varlığına saldırıyorsunuz. İsrail demiyoruz biz, Yahudi varlığı. Yahudi varlığına saldırıyorsunuz. Sizin gücünüzle iki tane uyduruk füze atıyorsunuz. Ondan sonra Yahudi varlığı gelip işte sizin kafanıza bomba yağdırıyor. Her yer yakılıyor, yıkılıyor. Bir sürü insan ölüyor. Sizin gıdanızı bile biz sağlıyoruz. Sizin teknik malzemelerinizi, bütün ihtiyaçlarınızı biz karşılıyoruz. Siz evet. kimsiniz? Buna nasıl cüret ediyorsunuz? Bizi böyle zor durumda bırakamazsınız diyor. Yani direniş onlar için bir baş ağrısı evet. mesabesinde.
O yüzden, ilk günden beri öyle yani.
İlk günden beri böyle. Çünkü her Yahudi varlığı saldırısında veya savaş kızıştığında Müslümanlar bunlara baskı yapıyorlar evet. doğal olarak. Madem Müslümanların yöneticisiniz o zaman görevlerinizi yerine getirin. O yüzden bu hain plan, bu sömürge planı, bu şerli ihanet planı tam da bu çıkış yolunu bu yöneticilere sağladığı için hı-hı. onların hepsi böyle bu planın övücüsü ve pazarlayıcısı evet. Konumundalar.
Koşarak gittiler
Trump'tan yani. Da sürekli teşekkür alıyorlar yani hı-hı. bununla alakalı. Biz Gazze'ye asker göndermeye hazırız diyorlar. Halbuki ne çağrılar ne çığlıklar atıldı. Evet. Onların yardım etmeye. Allah'a gece gündüz şikayet etti Gazze'li Müslümanlar onu. Ve bunun hesabını onlar Allah'a verecekler. Evet. Cümle son şunu söyleyeyim Yusuf Hocam. Yani bütün bunlardan tabii biz bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Yani bu tespitleri ortaya koyuyoruz ama kendimize de bir paye, bir görev, bir sorumluluk yüklememiz gerekir. Yani biz hani burada bir şeyi önün arkasını anlamak için konuşmuyoruz sadece. Evet. Yani bir hedefimiz var, bir mesajımız var, olmalı da zaten. Bu da şudur. Evet şimdi ateşkes oldu. Gazze'de bir durağanlık söz konusu ama Yahudi varlığı ateşkese de uymuyor. Bunları hı-hı. da konuşmayalım. Ateşkes olduktan sonra bizim işimiz bitti mi? Bitmemeli. Evet. Bizler pasif izleyici olamayız. Bizler Müslümanların meselelerini, İslam'ın, İslam davasını her şart ve zamanda siyasi bir kimlik dahilinde bir siyasi bir kimlik kazandırarak yani omuzlamak, sahiplenmek ve hedefe ulaştırmak için bir sorumluluk altındayız. Rabbimizin evet. bize yüklediği sorumluluk. O yüzden bu meseleye bakarken de Trump'ın planını bugün konuşmaya devam etmeliyiz. Yani onun tuzaklarını gelecekte nasıl büyük sıkıntılara yol açacağına dair sözümüzü söylemeliyiz. Tespitlerimizi yapmalıyız.
Yani şu kesinlikle olmamalı. Yani Trump'ın planı uygulamaya konuldu. Orada işte Hamas'ın elinden silahlar alındı ve bir sükunet elde edildi. Bombalamalar durdu diyelim. Gazze sakini imar ediliyor, inşaatlar yapılıyor ve Müslümanlar orada tırnak içerisinde rahatça yaşıyor diyelim. Sessizleşeceğiz mi? Konuşmayı bırakacağız mı? Yani teslim edildi topraklar, onca şehit verildi. Bunların tamamı hesapsız mı gidecek? Kesinlikle durgunluk yaratmaması lazım bizde. En kritik yerlerden biri belki de. Yani.
Kesinlikle. Önümüzdeki o yüzden süreçte. Yöneticileri muhasebe etmeye evet. devam etmemiz lazım. Muhasebe etmek için de meselenin hakikatini hı-hı. anlamamız lazım. Dostu düşmanı bilmemiz lazım.
Kesinlikle.
Ve hakkı hak olarak batılın karşısına koymamız lazım. Hı-hı. Bunu yaptığımız takdirde Allah'ın izniyle biz güçlüyüz ve Allah'ın hı-hı. yardımı da bizimle olacaktır.
İnşallah. Diyordum. Allah razı olsun. Mehmet Emin Hocam.